Ayrım 22.
Aile arasında elbette ki hep dargın durulmazdı ya. Sonra da doğum günü akla geldikçe bütün yürekler yumuşuyor, duygulanıyordu. Bu geri çevrilmesi olanaksız bir fırsattı. Ancak boşlar barışmanın tasarlandığını öğrenince hemen nazik tavırlarla, iltifatlı gülümsemelerle Gervais'e yaklaştılar. Bunun üzerine onları da yemeğe çağırmak zorunluluğu belirdi. Böylece çocukları saymazsak sofrada 14 kişi olacaklardı. Gervais o zamana kadar hiç böyle bir ziyafet vermemişti. Hem ürküyor hem de gurur duyuyordu. Doğum günü bir pazartesiye rastlıyordu. Bu büyük bir şans eseriydi. Gervais yemek işine başlamak için pazar günü öğleden sonraki zamandan yararlanmayı hesaplıyordu. Cumartesi günü ütücü kadınlar işlerini bitirmek üzereyken ne pişirileceğini kararlaştırmak için dükkanda uzun bir tartışma oldu. 3 haftadan beri ancak bir tek yemek konusunda anlaşmışlardı. Yağlı besili bir kas kızartması. Herkes gözleri parlayarak kas kızartmasından söz ediyordu. Hatta kaz alınmıştı bile. Kapyuana elleriyle tartıp yoklasınlar diye kazı alıp getirdi. Clemens de Bayan Pitos'a gösterdi. Hayvan sapsarı yağlarla tombullaşan gergin derisiyle o kadar büyük gözüktü ki herkes sevinç çığlıkları kopardı. Gervais, kas kızartmasından önce sebzeli bir haşlama et ister değil mi ya dedi. Bir sebze çorbası, bir küçük parça haşlanmış et hiç de fena olmaz. Ardından da salçalı bir yemek gerekir. Uzun Clemens bir tavşan pişirmesini önerdi. Ama her zaman yedikleri buydu zaten. Herkesin burasına gelmişti, bıkmışlardı. Gervais daha seçkin, daha nitelikli bir şey düşünüyordu. Bayan Pitos mantarlı, arpacık soğanlı, beyaz salçalı bir dana yahnisinden söz edince kadınların hepsi yüzlerinde gitgide genişleyen bir gülümsemeyle bakıştılar. Hiç de yabana atılacak bir fikir değildi doğrusu ya, hiçbir yemek mantarlı, arpacık soğanlı, beyaz salçalı bir dana yahnisi kadar iyi bir etki yapamazdı. Gervais onun ardından salçalı bir yemek daha ister dedi. Kapyuan'ın aklına balık geldi. Ama berikiler ütülerini daha hızlı sürerek yüzlerini buruşturdular. İçlerinden hiçbiri balık sevmiyordu. Hem tok tutmazdı hem de kılçık doluydu mübarekler. Agustin şaşkalozu pisi balığını sevdiğini söylemek cesaretini gösterince Clemens omzuna bir muşta vurarak hemen kızın ağzını kapattı. Sonunda patron patatesli bir domuz kızartması önerince bütün yüzler yeniden gülmüş, ağızlar kulaklara varmıştı ki virjin yanakları kıpkırmızı fırtına gibi içeri daldı. Gervais onu görünce tam zamanında geldiniz diye haykırdı. Kapyuan'a şu kazı göstersenize. Kapyuan'a besili kazı gidip bir kez daha getirdi. Virgin istemeye istemeye hayvanı eline almak zorunda kaldı. Bay canına ne kadar da ağırmış diye haykırdı. Ama hemen tezgahın kenarını bir iç etekliğiyle bir gömlek çıkının arasına bıraktı. Aklı başka yerdeydi. Gervais'i tutup dipteki odaya götürdü. Telaşla. ''Bana bak şekerim'' diye fısıldadı çabucak. ''Size haber vermeye geldim. Demin sokağın köşesine kime rastladım biliyor musunuz? 40 yıl düşünseniz bulamazsınız. Lantiyeri gördüm.'' Orada dolanıp duruyor, çevreyi gözetliyordu. Onu öyle görünce hemen koşup geldim. Sizin hesabınıza korktum, anlıyorsunuz ya. Gervais kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Bu adam kendisinden ne istiyordu kuzum? Tam da doğum günü hazırlıkları sırasında aniden ortaya çıkıyordu. Zaten ne zaman yüzü gülmüştü ki? Hiç talihi yoktu. Gönlünce rahat rahat eğlenmesine bile fırsat bırakmıyorlardı. Ama Virgin, onun üzülüp kendini yemesine hiç gerek olmadığını söylüyordu. Hay Allah, ne vardı yani? Eğer Lantier peşine düşmeye kalkacak olursa, bir polis çağırır onu hapse attırırdı işte o kadar. Kocasının bir ay önce polis olarak atanmasından bu yana uzun boylu esmer dilber pek alımlı tavırlar takınıyordu. Herkesi tutuklatmaktan söz ediyordu. Sırf peşine düşecek küstahı kendi eliyle yakalayarak karakola götürüp pasyona teslim etmek için sokakta bir sarkıntılığa uğramayı dilediğini söylerken sesini adam akıllı yükseltince Gervais bir el işaretiyle susmasını rica etti. Çünkü işçiler dinliyorlardı. Dükkana önce kendisi döndü, çok sakinmiş gibi görünerek şimdi bir de sebze yemeye gerek değil mi dedi. Virgin, ne dersiniz ha? Domuz yağıyla pişmiş bezelye dedi. Ben ondan başka bir şey yemem. Ötekiler hepsi bir ağızdan. Evet, domuz yağında bezelye diye onaylarken Agustin büyük bir coşkuyla elindeki uzun maşayla harıl harıl sobayı karıştırıyordu. Ertesi gün pazardı. Kapyuana daha saat 3'te 2 maltızı, bir de borçlardan ödünç aldığı 3. maltızı bir güzel yaktı. Saat 3.30'da evdeki tencere kendisine çok küçük göründüğü için bitişikteki lokantanın ödünç verdiği kazan gibi kocaman tencerede sebzeli et yemeği kaynamaya başlamıştı bile. Mantarlı, arpacık soğanlı, beyaz salçalı, terbiyeli dana etinin ve domuz etinin bir gün önceden pişirilip dinlendirilmişi daha lezzetli olduğu için bu iki yemeğin pazar günü pişirilmesi kararlaştırılmıştı. Yalnız dana etinin salçası, terbiyesi tam sofraya konacağı anda yapılacaktı. Pazartesi gününe gene de bir hayli iş kalacaktı. Çorba, domuz yağı ile bezelye, kas kızartması o gün hazırlanacaktı. Dip taraftaki oda yanan 3 ocakla pırıl pırıl aydınlanmıştı. Tavalarda keskin bir yanık un dumanıyla meyaneler kavruluyordu. Beri yanda koca tencere bir kazan gibi buhar fışkırtarak kaynıyordu. Derinden gelen boğuk gürültüler çıkararak olduğu yerde sarsılıyordu. Kapyuana ile Gervais bellerine birer beyaz önlük takmışlar, maydanoz ayıklayarak tuz biber araştırıyorlar, tahta kepçe ile eti karıştırarak odanın içinde telaşla dört dönüp duruyorlardı. Ayak altında dolaşıp işlerine engel olmasın diye kapyoyu kapı dışarı etmişlerdi. Ne var ki gene de öğleden sonra başlarına bir sürü insan üşüştü. Bütün evin içi öyle güzel yemek kokuyordu ki komşu kadınlar birbiri peşinden aşağı indiler. Sadece ne piştiğini anlamak için türlü türlü bahaneler uydurarak içeri girdiler. Orada kazık gibi dikilip duruyorlar, çamaşırcı kadının tencere kapaklarını açmak zorunda kalacağı anı bekliyorlardı. Derken saat 5'e doğru Virgin çıka geldi. Gene Lantier'i görmüştü. Artık sokağa adım atıp da ona rastlamamak olanaksızdı. Bayan Boş da Lantier'i kaldırımın ucundan sinsi sinsi başını uzatırken görmüştü. Bunun üzerine tam da o sırada sebzeli et yanisine koymak için almak amacıyla sokağa çıkmak üzere olan Gervais'i bir titremedir aldı ve artık sokağa çıkmaya cesaret edemedi. Bu arada kapıcı kadınla terzi redingotlarının altına bıçaklar ve tabancalar saklayıp kadınların yolunu bekleyen erkeklerden söz ederek onu daha çok korkutuyorlardı. Zaten gazetelerde her gün böyle şeyler okumuyorlar mıydı? Bu namussuzlardan biri eski bir sevgilisinin mutlu olduğunu görüp öfkeden kudurunca elinden hiçbir şey kurtulamıyordu. Her kötülüğü yapabiliyordu. Virgin büyük bir incelikle soğan almak için kendisi bir koşu gitmeyi önerdi. Kadınlar birbirlerine yardım etmeliydiler değil mi ya? Bu zavallı kadıncağızı göz göre göre ölüme gönderemezlerdi ki. Virgin soğanı alıp döndükten sonra Lantier'in artık orada olmadığını söyledi. Görüldüğünü anlayıp sıvışmış olmalıydı. Bununla birlikte tencerelerin, tavaların çevresinde gene de akşama kadar onun hakkında konuşuldu. Bayan Boş durumu Kapyo'ya haber vermesini öğütleyince Gervais fena halde korktu ve bu konularda ağzından asla tek sözcük bile kaçırmamasını rica etti. Yo, o zaman tam olurdu işte. Kocası galiba bu işten kuşkulanmaya başlamıştı. Çünkü birkaç günden beri yatarken küfürler yağdırıyordu ve duvara yumruklar indiriyordu. İki erkeğin kendi yüzünden boğuşup birbirlerini yiyeceklerini düşündükçe Gervais'in eli ayağı kesiliyordu. Kapyo'yu iyi bilirdi. Çinko makasıyla Lantier'e saldıracak kadar kıskanç adamdı. Böylece dört kadın bu facianın düşüyle konuşup dururlarken küllenen maltızların üzerinde de salçalar usul usul tıkırdıyordu. Dana rostosu ile domuz yahnisinin kapağını yaşlı bayan Kapyo her kaldırışında tencereden hafif bir gürültü, belli belirsiz bir titreyiş gelmekteydi. Haşlama tenceresi de hala fokur fokur kaynıyordu. Kadınların hepsi haşlama etin tadına bakmak için et suyundan birer fincan aldılar ve içine ekmek batırıp yediler. Sonunda pazartesi günü geldi çattı. Yemeğe gelecek olanlar 14 kişiye ulaşınca Gervais bütün bu kalabalığı eve sığdıramayacağından korkmaya başlamıştı. Sofrayı dükkanın içine kurmaya karar verdi ama gene de daha sabahın köründe eline bir metre alıp masayı hangi yöne koyacağını kestirebilmek için dükkanı ölçtü biçti. Ardından çamaşırları kaldırmak ve tezgah sökmek zorunluluğu belirdi. Başka sehpalar üzerine oturtulmak suretiyle tezgah yemek masası görevi yapacaktı. Ne var ki tam bu hengamenin ortasında bir müşteri çıka geldi ve ta cuma gününden beri çamaşırlarını beklediğini söyleyerek bir güzel kavga etmeye başladı. Kadın kendisiyle alay ettiklerini söylüyor, çamaşırlarını hemen istiyordu. Bunun üzerine Gervais özür diledi. Gözünü kırpmadan düpedüz yalan söyledi. Kendisinde suç yoktu. Dükkanı temizlemekle uğraşıyordu. İşçiler ancak ertesi gün geleceklerdi. Ve Gervais ertesi sabah erkenden onun çamaşırlarıyla kendisi uğraşacağına söz vererek müşteriyi yatıştırıp gönderdi. Kadın gittikten sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Artık demediğini bırakmadı. İyi doğrusu, insan müşterilerin her sözüne kulak asacak olsa yemek yemeye bile vakit bulamayacaktı. Onların vereceği paranın hatırı için bütün ömrü boyunca didinip duracaktı. Yo, tasması boynunda bekçi köpeği değildi ya, iyi doğrusu, bakın haberleri olsun, haşmetli Türk padişahı kalkıp gelse, kolalamak için bir takma yaka getirse, bu işten 100.000 frank kazanacağını bilse bile, o pazartesi günü eline alıp bir iş yapmazdı. Çünkü artık bir parça dinlenip, keyif etme sırası da kendisindeydi. Sabahtan öğleye kadarki zaman alışverişle geçti. Gervais tam 3 kez sokağa çıktı ve eve bir katır yükü paket taşıdı. Ama tam şarap ısmarlamak için sokağa çıkacağı anda yeteri kadar parası olmadığını gördü. Şarabı pekala veresiye alabilirdi. Ancak ev parasız bırakılamazdı. Her an akla gelmedik bir masraf çıkabilirdi. Dipteki odada Kapyo Ana ile birlikte üzülüp durdular. Hesaplar yaptılar. En azından 20 franga ihtiyaçları vardı. 100 meteliklik 4 madeni parayı nereden bulacaklardı? Bir zamanlar Badignolles tiyatrosundaki bir oyuncu kadının ev hizmetçiliğini yapmış olan Kapyo Ana, emniyet sandığına başvurma önerisinde bulundu. Gervais rahat bir soluk alarak güldü. Ne kadar da budalaydı, bunu hiç düşünememişti. Siyah ipekli elbisesini çabucak bir beze sardı, iğneledi. Hazırladığı bu çıkını kaynanasının önlüğünün altına kendi eliyle sakladı. Komşulardan kimsenin görmemesi için çıkını iyice karnına bastırmasını tembihledi. Kaynanasının peşine takılan kimse bulunup bulunmadığını görmek için sokak kapısının önüne çıkıp çevreyi gözetledi. Ne var ki bir iki daha kömürcünün önüne varmamıştı ki Gervais arkasından anne anne diye seslenerek onu geri çağırdı. Kadını yeniden dükkana soktu. Parmağından nişan yüzüğünü çıkarıp alın bunu da birlikte götürün dedi. Daha fazla para alırız. Ve Kapyuan'a 25 frank alıp gelince Gervais sevincinden oynadı. Hemen koşup kızartmayla birlikte içmek üzere fazladan ağzı mühürlü 6 şişe şarap ısmarlayacaktı. Lorileux'lerin yüreğine inecekti bu. 15 günden beri kapyoların bütün düşündüğü kıskançlıktan Lorileux'lerin yüreğine indirmekti, onları ezmekti. Gerçekten de pek uygun bir çift oluşturan bu sinsi yaratıklar, kendileri güzel, iyi bir şey yerken sanki çalıntı bir malmış gibi odalarına kapanmıyorlar mıydı? Evet ya, ışığı gizlemek ve uyuyormuş izlenimi vermek için pencereyi bir örtüyle sımsıkı kapatıyorlardı. Bu durum elbette ki herkesin yukarı çıkmasına engel oluyordu. Onlar da içeride yüksek sesle tek sözcük konuşmadan yalnız başlarına tıkınıyorlar, acele acele atıştırıyorlardı. Hatta ertesi gün ne yedikleri belli olmasın diye artıkları çöpe atmaktan bile kaçınıyorlardı. Bayan Lorileux sokağın ta öbür başına kadar gidiyor, bunları bir lağım ağzından içeri fırlatıyordu. Bir sabah Gervais bir sepet dolusu istiridye kabuğunu oraya boşaltırken görmüştü. Aslında bu cimriler hiç kuşkusuz yoksul değillerdi. Bütün bu üçkağıtçılıkları da sırf yoksul görünmek için yapıyorlardı. Eh pekala öyle olsun. Onlara güzel bir ders verecekler, hiç de aşağı görülecek insanlar olmadıklarını kanıtlayacaklardı. Gervais eğer mümkün olsa yoldan gelip geçen herkesi buyur etmek amacıyla sofrasını sokağın ortasına kuracaktı. Para bir köşede küflensin diye icat edilmemişti değil mi ya? Para çil çil güneşte parladığı zaman güzeldir. Şimdi Gervais onlara o kadar benzemiyor, onlara o kadar taban tabana zıt düşünüyordu ki cebinde 20 meteliği olduğu günler 40 meteliği varmış izlenimi verecek biçimde davranıyordu. Kapyo Ana ile Gervais daha saat 3'te sofrayı kurarlarken Lorileux'lardan söz ettiler. Camekanın önüne büyük perdeler asmışlardı ama hava sıcak olduğu için kapı açık duruyordu. Sanki bütün sokakta yürüyenler sofranın önünden geçiyorlardı. İki kadın masanın üzerine düzenlerken mutlaka Lorileux'lar sistemli, ezici bir söz söylemekten geri kalmıyorlardı. Onların yerini sofra takımlarının mükemmelliğini görebilecekleri biçimde ayarlamışlardı. İnce porselen tabakları görünce çekememezlikten çatlayacaklarını çok iyi bildikleri için tabak takımlarının en iyilerini onlara ayırmışlardı. Gervais, "Hayır, hayır anne," dedi. "Onlara o peçeteleri koymayın. Bende desenli ketenden 2 peçete var." Yaşlı kadın, ya öyle mi? İyi iyi diye mırıldandı. Onları görünce kıskançlıklarından çatlarlar hiç kuşkusuz. Üzerinde dizili 14 kişilik takımlarıyla gururdan koltuklarını kabartan bu kar gibi bembeyaz sofranın iki yanında ayakta durup birbirlerine gülümsediler. Masa dükkanın ortasında süslü bir mihrabı andırıyordu. Gervais, aman canım bir türlü anlayamıyorum. Ne diye bu kadar cimrilik ediyorlar? Siz de biliyorsunuz ya, geçen ay karısı siparişleri götürürken bir altın kordon parçasını kaybettiğini her yerde anlatırken bal gibi yalan söylüyordu. Olacak şey mi bu? Onda hiçbir şey yitirecek göz var mı? Sadece yoksul görünmek için, sırf yüz meteliğinizi vermemek için uydurulmuş bir yalandı bu. Capuana, benim o yüz meteliği topu topu iki kez gördüm dedi. Bahse girer misiniz? Gelecek ay bunlar başka bir öykü uyduracaklardır. Tavşan yedikleri günler pencerelerini neden sımsıkı tıkadıklarını böylece açıklamış oluyorlar. Öyle ya canım, eğer pencereyi örtmeselerdi, madem ki tavşan yiyorsunuz, annenize yüz metelik verebilirsiniz pekala demeye herkesin hakkı olacak. Ah çok kötü insanlar bunlar. Ben sizi yanımıza almasam haliniz nice olurdu. Kapyoana başını salladı. O gün kapyolar verdiği ziyafet nedeniyle yaşlı kadın büsbütün Lorileux'lerin aleyhindeydi. Mutfakta dolaşmayı, tencerelerin başında çene çalmayı, doğum günleri eğlentileriyle evlerin içini alt üst görmeye bayılıyorlardı. Zaten Gervais ile oldum olası iyi geçinirdi. Her evde olduğu gibi ağız dalaşı yaptıkları kimi günler yaşlı kadın dırdır söylenirdi. Böyle bir gelinin eline bakar duruma düştüğü için son derece bağımsız olduğunu ileri sürerdi. Aslında Bayan Lorileux'u her şeye karşın hala seviyor olmalıydı. Bu da pek doğaldı. Ne de olsa kızıydı. Gervais habire nasıl diye üsteliyordu. Onların yanında olsanız bu kadar tombul olmazdınız değil mi? Sonra da kahve yok, tütün yok, tatlı yok, hiçbir şey yok. Buraya bakın, yatağınızı üst üste iki şilte koyarlar mıydı acaba? Capuana koymazlardı kuşkusuz diye yanıt verdi. İçeri girdikleri zaman kapının tam karşısında duracağım. Suratları ne hale gelecek bir göreyim bakalım. Lorileux'ların takınacakları surat daha şimdiden gelin kaynanayı pek eğlendiriyordu. Ama orada öyle dikilip sofrayı seyretmekle işler yürümezdi. Kapyolar çok geç saat 1'e doğru öğle yemeği yemişler, bir parça salamla karınlarını doyurmuşlardı. Çünkü 3 maltızda da yemek pişiyordu. Üstelik akşam için yıkanıp kurulanan tabak çanağı kirletmek istemiyorlardı. Saat 4'e doğru Gervais de kaynanasını bir telaştır aldı. Kaz açık pencerenin önüne yerleştirilmiş kebap ocağında kızarıyordu. Hayvan o kadar iriydi ki ocağı zorla yerleştirebilmişlerdi. Agustin şaşkalozu küçük bir tahta sıraya oturmuş, ocağın harlı ateşinin yangın alevi gibi vurmasıyla yüzü kıpkırmızı, uzun saplı bir kaşıkla kazın üstüne yağ gezdiriyordu. Gervais domuz yağı bezelye ile uğraşıyordu. Capuana bu kadar yemeğin arasında serseme dönmüş, o yana bu yana dönüp duruyordu. Domuz etiyle mantarlı arpacık soğanlı beyaz salçalı dana etini ısıtmak için ateşe oturtma zamanını bekliyordu. Saat 5'e doğru konuklar gelmeye başladılar. Önce iki işçi kadın, Clemence de Bayan Pitos sökün etti. Her ikisi de en yeni entarilerini giymişlerdi. Clemence mavilere, öbürü de siyahlara bürünmüştü. Clemence bir sardunya saksısı, Bayan Pitos da ayçiçeğine benzeyen bir çiçek getirmişti. Tam o sırada bileklerine kadar elleri una bulanmış olan Gervais, ellerini arkaya atıp her ikisinin de yanağına okkalı bir öpücük kondurmak zorunda kaldı. Onların hemen arkasından Virgin girdi içeri. Bir hanımefendi gibi giyinmişti. Sırtında emprime muslinden bir elbise vardı. Sadece sokağın bir yakasından öbür yakasına geçmesi gerektiği halde boynuna eşarp bağlayıp başına da şapka giymişti. O da bir saksı kırmızı karanfil getirmişti. Kendisi atılıp çamaşırcı kadını iri kollarının arasına aldı ve kuvvetle göğsüne bastırdı. En sonunda elinde bir hercai menekşe saksısıyla boş ve rezeda çiçek saksısıyla bayan boş, toprağı mor yünlü giysisini kirleten bir saksı oğul otuyla bayan Lerat çıka geldi. Bütün bu kalabalık kucaklaşıp öpüşüyor, sonra gidip içeride odaya oturuyorlardı. Üç maltızda kebap mangalı harıl harıl yandıkları için burada boğucu bir sıcak vardı. Tavalardan gelen kızartma cızırtıları konuşanların seslerini bastırıyordu. Kebap mangalına takılan bir etek oldukça heyecan uyandırdı. Kaz öyle keskin bir koku çıkarıyordu ki herkesin burun delikleri açılıyordu. Gervais pek sevimli, pek cana yakındı. Getirdiği çiçekler için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyordu. Bir yandan da çukur bir tabağın içinde beyaz salçalı dana etinin terbiyesini hazırlıyordu. Genç kadın saksıları beyaz kağıttan yüksek yakalıklarını çıkarmadan dükkandaki sofranın bir ucuna koymuştu. Tatlı bir çiçek kokusu mis gibi yemek kokusuna karışıyordu. Virgin, size yardım edebilir miyim diye sordu. Bütün bu yemekleri hazırlayıp pişirmek için 3 gündür çalışıyorsunuz. Oysa şimdi göz açıp kapayana kadar hepsi yenip bitecek. Gervais elbette canım dedi. İş kendiliğinden görülmez ki. Hayır hayır ellerinizi kirletmeyin. Görüyorsunuz işte her şey hazır. Sadece sebze çorbası kaldı. Bunun üzerine herkes soyunup dökündü. Hanımlar atkılarıyla şapkalarını götürüp karyolanın üzerine koydular. Sonra eteklerini kirlenmesin diye yukarı kaldırıp iğnelediler. Karısını yemek zamanına kadar kapıcı odasına beklemeye gönderen Boş, Clemence'i sobanın bulunduğu köşeye doğru iterek gıdıklanıp gıdıklanmadığını soruyordu. Clemence de soluk soluğa tortop oluyor, göğüsleri bluzunu delecek gibi geriliyordu. Çünkü sadece gıdıklanma düşüncesi bile bütün vücudunda ürpertiler dolaştırmaya yetiyordu. Öteki hanımlar da yemek pişirenlere engel olmamak için dükkan tarafına geçmişlerdi. Orada sofranın karşısında duvara yaslanmış duruyorlardı. Ne var ki açık kapıdan oda ile dükkan arasında konuşma sürüp gittiğinden birbirlerinin söylediklerini anlamıyorlardı. İkide bir dipteki odaya giriyorlar, yaygaralı seslerle bağırışıp çağrışlarla orayı dolduruyorlardı. Ve dumanı tüten kaşığı elinde onlara yanıt yetiştireceğim diye işini bırakan Gervais'in çevresini sarıyorlardı. Kadınlar gülüşüyorlar, açık saçık sözler söylüyorlardı. Virgin midesi boş kalmasın diye 2 gündür yemek yemediğini söyleyince o uzun Clemens şırfıntısı daha beterin salıverdi. İngilizler gibi o sabah tenkiye yaparak iştahını açtığını söyledi. Bunun üzerine Boş'ta yenilen yemeğin hemen sindirilmesi için her tabaktan sonra karnını kapıya sıkıştırmak şeklinde bir yöntem önerdi. İngilizler de böyle yaparlarmış. Bu sayede mideyi yormadan 12 saat bir teviye yemek yenebiliyordu. İnsan şölene çağrılınca nezaket gereği yemek zorundadır değil mi ya? Bütün bu dana, domuz ve kaz etleri kediler yesin diye sofraya konmuyor ya. Evin hanımı hiç merak etmesin. Yiyecek ne varsa öyle bir silip süpürecekler ki ertesi gün bulaşığı yıkamasına bile gerek kalmayacak. Bu konuşmalar ortasında konuklar tencerelerden ve kebap mangalından yükselen kokuları kokluyorlardı. Böylelikle iştahlarını açıyor gibiydiler. Sonunda hanımların genç kızlık dönemleri akıllarına geldi. Birbirini itip kakarak oynaşıyorlar, odadan odaya koşuşuyorlar, döşeme tahtalarını sarsıyorlardı. Eteklerini savura savura yemek kokularını dört bir yana yayıyorlardı. Kapyağının domuz yağı kıydığı satırın gürültüsü bile bu şamatada duyulmaz oluyordu. İşte tam da herkesin alay olsun diye bağıra bağıra atlayıp zıpladığı sırada Guje çıka geldi. Kollarının arasında dalı yüzüne kadar gelen ve çiçekleri sarı sakalına karışan kocaman şahane bir beyaz gül fidanıyla çekingen içeri girmeye cesaret edemiyordu. Gervais ocakların ateşiyle yanakları al al olmuş ona doğru koşmuştu. Ama genç adam elindeki saksıyı nereye koyacağını bilmiyordu. Gervais bunu onun elinden alınca Guje onu öpmeye cesaret edemedi. Ağzının içinde bir şeyler geveledi. Bu kez Gervais ayaklarının ucuna basarak yükselip yanağını onun dudaklarını uzatmak zorunda kaldı. Guje öyle şaşırmış, öyle heyecanlanmıştı ki onu gözünden üstelik de kör edecek derecede sert bir öpücükle öptü. Her ikisinin vücudu ürpererek öylece kala kaldılar. Gervais yaptıklarının boyu hepsini aşan gül fidanını öteki çiçeklerin yanına koyarken ''Bay Gujet, ne zahmet ettiniz, ne kadar güzel çiçekler bunlar.'' dedi. Guje söyleyecek başka söz bulamıyor, sadece ''Yok canım'' deyip duruyordu. Bir parça kendini toparlayıp derin bir soluk aldıktan sonra annesinin gelemeyeceğini, siyatinin depreştiğini söyledi. Gervais buna çok üzüldü. Ona bir parça kaz eti ayıracağını söyledi. Bayan Guje'nin mutlaka bu kazdan tatmasını istiyordu. Başka gelecek kimse yoktu. Capio öğle yemeğinden sonra pasyonu evinden almaya gitmişti. Besbelli birlikte mahallede dolaşıyorlardı. Gecikmezler neredeyse gelirlerdi. Çünkü tam saat 6'da evde bulunacaklarına söz vermişlerdi. Sebze çorbası hemen hemen pişmiş olduğundan Gervais Bayan Lerat'a seslendi. Yukarı çıkıp Lorileux'ları çağırma zamanının geldiğini söyledi. Bunun üzerine Bayan Lerat hemen pek ciddileşti. Bütün görüşmeleri o yönetmiş, 2 aile arasında barışma işinin nasıl yürüyeceğini o düzenlemişti. Atkısını aldı, şapkasını giydi. Azametli bir tavır takınarak eteklerini sürüye sürüye dimdik bir yürüyüşle yukarı çıktı. Aşağıda çamaşırcı kadın hiçbir şey söylemeden İtalyan şehriyesiyle yaptığı çorbayı karıştırıp duruyordu. Birdenbire ciddileşiveren konuklar topluluğu bir takım havalar takınarak bekliyorlardı. Önce Bayan Lerat gözüktü. Barışma işine daha bir resmi hava vermek amacıyla sokaktan dolaşmıştı. Bayan Lorileux, ipekli giysisiyle kapının eşiğine gelip durduğu sırada, bir iki eliyle dükkanın kapısını ardına kadar açık tuttu. Bütün konuklar ayağa kalkmışlardı.